Ayrım 29. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 341. İzmir. Göztepe'deki köşk. Kabul salonu. Gece. Kabul salonunun duvarında öncekinden daha muhteşem ve murassa bir sarkaçlı duvar saati vardır. Akrepli yelkovan, alafranga 12'nin üzerinde kavuşmuş görünüyorlar. Saatin tiktakları devam etmektedir. Başka ses yok. Salonun ihtişamı ve lüksü içerisinde tek başına Latife, üzerinde başka, çok daha şık bir kıyafet vardır. Gece için giyinip süslendiği belli. Aynı gergin yüz ifadesi ve sıkıntıyla mobilyalar arasında aşağı yukarı dolaşıyor. Saatin tiktakları sürüyor. Başka ses yok. Latife beklerken şampanya içmiştir. Uygun bir yere konulmuş şampanya kovasının başına gidip şişeyi alarak boşalmış kadehini doldururken birden duvardaki saat çalmaya başlayacaktır. Bu, Latife'nin sinirli bir ifadeyle saate dönüp bakmasına sebep olur. Sonra içkisini koyar. Saat ağır ve tumturaklı bir sesle gece yarısını çalıyor. Latife saatin çalışını aldırmayarak şampanyasından bir yudum almaya davranır. Fakat asabiyetinden içemez. Sinirli bir hareketle şampanya kadehini kaldırıp yere vurduğu saptanır. Saat gecenin yarısını çalmayı bitiriyor. İzmir, Göztepe'deki köşk, bahçe kapısı önü, gece yarısından sonra. Gecenin sessizliği içinde gece böceklerinin cızırtısı, bir de yaklaşan motor sesi işitilir. Kamera cepheden bahçe kapısını, geride köşkün hayaletini görmektedir. Sonra sağına döner, köşke gelen yolda Gazi'nin kırmızı otomobilini görür. Otomobil kapının önüne gelince duracaktır. Yaver Rusuhi Bey, şoförün yanındaki yerinden fırlayıp paşanın kapısını açıyor, Gazi iniyor. Ağır adımlarla bahçe kapısına ilerleyip derhal selama geçen nöbetçinin selamını alarak içeriye giriyor. Bu esnada Latife leitmotivi uzak ve derinden duyulmaya başlar. İzmir, Göztepe'deki köşk, kabul salonu, gece yarısından sonra. Saat gecenin alafranga ikisini göstermektedir. Latife, göğsünün üzerinde Fransızca bir roman, yarı yarıya uzandığı misafir koltuğunda uyuyakalmıştır. Saatin ikinci darbesi üzerine vücudunda bir kıpırtı olur. Gözlerini açar, bulunduğu yeri yadırgamış gibi etrafına bakınır. O sırada salona yaklaşan ayak seslerini duyacaktır. Derhal uykulu halini üzerinden atıp doğruluyor. Önde Latife, geride salon, salona giriş kapısı. Latife kadınca bir insiyakla saçını başını yoklar. Büyük duvar aynasına yöneldiği sırada kapıdan Gazi salona giriyor. Latife'yi bu saatte ayakta görünce şaşıracaktır. Ona doğru gelir, Latife ona doğru gider, buluşurlar. Mustafa Kemal Paşa hafif çakır keyif, "Yaver, sen daha yatmadın mı?" Latife mahzun, "Sizi bekledim paşam." Mustafa Kemal Paşa, "Niyeymiş o?" Latife kirpiklerini eğerek serzeniş tonunda, "Gidiyormuşsunuz." Mustafa Kemal Paşa kafası meşgul, "Ya evet, haddi zatında geç bile kaldık." Latife bütün gün beklemiş olmanın gerginliği birden yüzünde belirir. Gözlerini kısarak biraz da dik bir sesle sorar, "Peki ya yaveriniz, o ne olacak?" Mustafa Kemal Paşa yaklaşır, serin kanlı ve yumuşaktır. Latife'nin ellerini tutuyor. Mustafa Kemal Paşa mütebessim, "O vazifesine burada devam edecek." Latife biraz daha dik, "Olur mu hiç?" Mustafa Kemal Paşa'nın yüzünde bir hoşnutsuzluk ifadesi beliriyor. Biraz daha resmi bir sesle cevap verecektir. "Olur, pekala olur." Az susuyor. "Sizin yeriniz burası hanımefendi. Halbuki ben..." Sözünü askıda bırakır. Bir iki küçük adım atarak Latife'den ayrılır. Sonra tekrar ona dönerek aynı ciddi ve resmi sesle devam eder. "Halbuki ben Ankara'ya gidip meclise vaziyetin inkişafını izah etmeliyim." Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi, dışarıdan, gündüz. TBMM'nin fevkalade günlerinden birisi yaşanıyor. 4 Teşrini evvel 1338-1922. Cümle kapısının önünde ve etrafında gruplar halinde halk toplanmıştır. Bu arada arabalarla, otomobillerle mebusların geldiği görülüyor. İner inmez kapıya doğruluyor, halk arasındaki tanıdıklarıyla selamlaşarak meclise giriyorlar. Geçmeyle birlikte meclis müzakere salonundaki kalabalığın rabarbası Gazi'nin heyeti umumiye irad etmekte olduğu unutup işitilmeye başlayacaktır. Mustafa Kemal Paşa hitabet tonuyla, "Arkadaşlar, bizi istediklerimizden men edecek ortada hiçbir mani kalmamıştır. Tafsil ettiğim veçiyle düşman ordusu kamilen imha edilmiştir. Yunan ordusunun en son neferinden dahi Anadolu'muz tathir edilmiştir. Kahraman askerimizin süngülerinden canlarını kurtaranlar, cihana ebediyen hacil olacak bir süratle firar etmişlerdir." Şiddetli alkışlar. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi, müzakere salonu, gündüz. Alkışlar sürmekte, Gazi heyecanın dinmesini beklemektedir. Nitekim biraz yavaşlayınca tekrar başlıyor. Mustafa Kemal Paşa, arkadaşlar, bu Anadolu zaferi tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin, ne kadar kadir ve muhi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır. Önümüze dikilen bütün mevaniyi birer birer yıkıp açtıktan sonra, Gazi'nin nutku devam ederken kamera mebus sıralarını tarıyor. Sevinç ve heyecan içindeki mebus çehreleri, muhalif muvafık, herkes zaferin sarhoşluğunu yaşıyor. Bu arada tanıdık kimseler, Hüseyin Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve benzeri. Mustafa Kemal Paşa, bugün artık misak-ı millinin çizdiği hudutlar dahilinde mesut, müreffeh ve hür yaşamak için ne lazımsa bunların bütün hepsini ihtisal edeceğiz. Alkışlar. Tekrar hitabet kürsüsündeki Mustafa Kemal Paşa aynı heyecan ve kararlılıkla nutkunu bitirmek üzeredir. Mustafa Kemal Paşa devamla, milletimiz tek bir adam gibi gösterdiği sarsılmaz vahdet ve gayret sayesinde bu muvaffakiyeti ihraz etmiştir. Teşekkür ederiz. Var ol sedaları. Milletimizin sulh işlerinde de, sulhtan sonraki işlerle de aynı himmet ve vahdeti göstererek bu zaferi itmam edeceğine şüphe yoktur. Hiç şüphe yok sesleri. Bu zafer bize bir imkan bahşediyor. Biz bu imkanı Ankara, Çankaya Köşkü, Fikriye'nin odası, gündüz. Geçme, mecliste nutuk irad eden Mustafa Kemal Paşa'dan aşağı yukarı aynı çerçevedeki portresine yapılıyor. Fikriye'nin daha önce de odasında asılı gördüğümüz portre, Gazi'nin mecliste söylediği nutkun son sözleri bu portre üzerine düşüyor. Mustafa Kemal Paşa, memleketimizin, milletimizin münevver, mesut ve müreffeh istikbali için kullanacağız. Alkışlar, bravo sesleri. Gazi'nin nutku ve meclisin rabarbağası silinip kaybolurken kamera duvara asılı portreden panla kayarak aşağıya doğru inecek, odasındaki tuvalet masasının aynasında makyajını tamamlamakta olan Fikriye'yi aynanın içinden görecektir. Fikriye yanaklarına allık sürüp dudaklarının rujunu koyulaştırarak hastalığın benzine verdiği solgunluğu gidermeye çalışıyor. Besbelli süslenmiş püslenmiştir. Kendine göre şıklığı içindedir. Boynunda Gazi'nin ona verdiği tesbih gerdanlık olarak takılıdır. Fikriye'yi intikalden biraz sonra gerilerden piyano sesiyle Chopin'in etüdü La Tristesse işitiliyor. Fikriye makyajını bitirdikten sonra bir ara başına bir eşarp bağlamayı dener. Sonra beğenmez vazgeçer. Bütün bunları yaptığı sırada hafif ve kesik kesik öksürmektedir. Fikriye aynada son bir defa kendini süzdükten sonra kalkıyor. Gazi'nin duvardaki portresine bakıp gülümsedikten sonra odasından çıkıyor. Ankara, Çankaya Köşkü'ne giden yol, otomobilin içi, gündüz. Mustafa Kemal Paşa, İzmir'de hediye edilmiş olan kırmızı otomobilin içindedir. Arka koltuğa oturmuş, hem keyifli keyifli sigarasını içiyor, hem de ön sırada şoförün yanına oturmuş olan Salih Bey'le konuşmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, "Validenin ağzını aradın mı? O ne süyler?" Geride Gazi hafif öne eğilmiş, önde Salih Bey gözleri ileriye bakıyor. Fakat paşaya konuşuyor. Camlardan Çankaya yolu akmaktadır. Bakımsız, çorak, tek tük ağaçlı. Salih Bey tedirgin. Biraz çıtlatacak oldum. Bir şeyler kulağına çalınmış olmalı. Kızı merak eder. Oğluma yar olur mu diye. Salih Bey'in sözleri Gazi'yi güldürüyor. Bu defa o eski arkadaşına açılacaktır. Mustafa Kemal Paşa. Ah ah, ne Zübeyde Sultan'dır o. Ondan da yılarım, Makbuş'tan da. Bu aile içi diplomasi beni beynel minel diplomasiden ziyade yorar. Gülerek, üstelik İsmet de Mudanya'da. Mustafa Kemal Paşa son sözlerini söylerken dalgınlaşıyor. Söz Fikriye'yi intikal etmeden uzaktan ve geriden La Tristesse'nin ilk notaları işitiliyor. Salih Bey mütebessim. Olsa da hayretmez paşam. O bu defa düşmandan yana. İzmir'deki yaverin takdirkârıdır. Mustafa Kemal Paşa sigarasının dumanlarını dalgın bırakıyor. Farkındayım, farkındayım ya. Esas Fikriye'dir beni düşündüren. La Tristesse sürüyor. Ankara, Çankaya Köşkü, Zübeyde Hanım'ın odası, gündüz. La Tristesse Chopin girdi ve hafif tek piyano ile devam edecektir. Fikriye'nin yüzü solgun, gözlerinde mahzun bir saadet, dudaklarında yorgun bir tebessüm, Zübeyde Hanım'la konuşuyor. Fikriye, az evvel meclisten Rusuhi Bey aradı. Hoca yenge, Paşa fevkalade parlak bir nutuk irad etmiş. Salih Bey'le birlikte geliyorlar. Zübeyde Hanım koltuğuna oturmuştur. İlerlemiş yaşına rağmen diri ve canlıdır. Hastalığına alışmış, gözünde gözlükleri, dizinin üstünde tesbihi. Zübeyde Hanım mutlu ve hayran. Ah Mustafa'm, Mustafa'm. Eşi menendi yoktur oğlumun. Dudaklarını kıpırdatarak küçük bir dua okuyup üfler. Gönlüne göre versin Cenab-ı Hak, nazardan saklasın. Fikriye'yi yeni görmüş gibi şaka yolla çıkışacaktır. Zübeyde Hanım, abi kızım niye kalkarsın ayağa? Astasın sen, Ragıp Efendi'nin bergürzarısın. Kendi kendine gülümseyerek ortaya konuşuyor. Sen asta, ben asta. Mustafa'ma kim bakacak? Zübeyde Hanım'ın son sözleri Fikriye'nin gözlerindeki mahzunluğu daha da yoğunlaştırıyor. Tebessümü silinmez ama acılaşır. Tam o bir şey söyleyeceği sırada önce otomobilin kornası işitilir, ardından kapıyı açarak içeriye rüzgar gibi Zübeyde Hanım'ın büyütmesi Fatma girer. Fatma heyecanlı, ''Geldi hanım anne, paşamız geldi.'' Fikriye'nin insiyaki olarak kendini görünmez bir tehlikeden korumak istermiş gibi sağ elini yüzüne doğru kaldırdığı görülür. Ankara, Çankaya Köşkü, Cümle Kapısı, Gündüz. Açılıp kapanan araba kapıları, köşk civarındaki kırsal sesler, sonbahar kuşlarının ötüşleri, Gazi'nin köpeği Foxy'nin sevinç gösterisi. Otomobil gelip kapının önünde durmuş, Yaver Salih Bey paşanın kapısını açmış, Mustafa Kemal Paşa da iniyor. Gazi'nin köpeği Foxy onun geldiğini anlamıştır. Köpeklere has heyecanlı bir telaşla kopup gelir, paşanın dizlerine sıçrar. Gazi köpeğinin bu sadık ve içten bağlılığını onu okşayarak gösteriyor. Hem de onunla oyalanarak kapıya doğru yürüyor. Birden Fikriye'nin sesi işitilecektir. Onu hiçbirimiz avutamadık paşam. Gaybubetiniz gayrı kabili teselli bir keyfiyetti. Mustafa Kemal Paşa başını sesin geldiği tarafa çevirir. Yüzünde sıcak bir tebessüm belirmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Fikriye. Fikriye köşkün kapısından çıkmış, zarif, sevinci mahzun, tutkusu gözlerinde paşasına bakıyor. Konuşarak ona doğru gelir, bir yerde buluşur, sonra kapıya doğru yürürler. Foxy etraflarında türlü şaklabanlık yapıyor. Fikriye paşaya doğru gelirken, evinize hoş geldiniz paşam. Sizi sağ salim burada görmek Allah'ın ne büyük bir lütfu. Mustafa Kemal Paşa, nasılsın? Seni zayıf buldum. Fikriye, haizi ehemmiyet değil paşam. Mühim olan sizin afiyette olmanızdır. Gözleri paşanın gözlerinde, hepimiz için. Kısa bir duraklama anı. Mustafa Kemal Paşa, Fikriye'nin varlığından sızan o esrarlı fedai nefs hissiyle bir an sarsılmıştır. Fikriye ise her haliyle ona olan tutkusunun etkisi altında görünüyor. Birlikte içeriye yürüyorlar. Salih Bey bir iki adım arkalarından gelmektedir. Foxy hep ortalarda fakat içeriye giremez. Mustafa Kemal Paşa, ''Valide nasıl? Ankara'ya ısınabildi mi?'' Fikriye gülümser. ''Onun nazarında Selanik'in yerini ne Ankara tutabilir ne İzmir.'' Eliyle yön gösterip, ''Ne müteyi hiçbir intizar içindeydi. Buyurmaz mısınız?'' Ankara, Çankaya Köşkü, Zübeyde Hanım'ın odası, gündüz. Mustafa Kemal Paşa kapıyı açıp içeriye girer. Zübeyde Hanım gözünde gözlükleri, dudakları hafif titreyerek oğlunu karşılıyor. Onun gözünde oğlu her zaman ilk mektepteyken istediği gibi azarladığı Mustafa'dır. Zübeyde Hanım heyecanını saklıyor. Gel be çocuk, anidir gözümüz kaldı yollarda. Nerelerdesin? Mustafa Kemal Paşa, hep söylemez miyim hoca annem? Asker adamın hayatı ayakta geçer. Gazi saygılı bir gülümsemeyle annesine yaklaşır. Öpmek için uzattığı elini hafifçe tutar. Önce okşayıp sonra öper. Zübeyde Hanım kollarıyla onu sarıyor. Berhudar olasın Mustafa'm, çakır oğlum, gazan mübarek olsun. Zübeyde Hanım oğlunu kolundan çekip yanındaki koltuğa oturtuyor. Çok mühim bir sır tevdi edermiş gibi eğilerek alçak sesle konuşuyor. Zübeyde Hanım kolundan çekip oturturken, bak bir çocuğum, Cenab-ı Hak seni milletine bağışlasın. Sen de erdin muradına, o da erdi. Ama ben eremedim. Bilirsin nedir muradım. Dünya gözüyle görmek isterim mürüvvetini. Mustafa Kemal Paşa annesinin elini okşayarak gülüyor. Sen değil misin Allah'tan ümit kesilmez diyen? Bu kadar sabrettin, biraz daha et. Zübeyde Hanım suç ortağı bir gülümsemeyle oğluna yaklaşır. Bak hele şuna, alçak sesle sorar. Doğru mudur Salih'in söyledikleri? Ankara, Çankaya Köşkü, Kabul Salonu, gündüz. Salih Bey çakmağının alevini ucuna uzatmış, Fikriye'nin sigarasını yakıyor. Salih Bey endişeli. Doktoru dinlemiyorsunuz. Size tütün içmeyi yasaklamıştı. Çakmağını cebine koyarken doğru dürüst yemek de yemiyormuşsunuz. Fikriye hüzünlü bir keyifle ağzından burnundan salıverdiği dumanlar arasında cevap verecektir. Fikriye müstehsi, yalnız o kadar mı? Artık doktora da görünmüyorum Salih Bey. Hoca yengem bundan da şekvacı. Fikriye bir iki adım yürümüş, Salih Bey'den uzaklaşmıştır. Yüzünü tekrar ona dönünce Salih Bey görünür. Daha da geride salona giriş kapısı. Salih Bey ciddi, haksız mıdır? Az susar, daha da içten. Rahatsızlığınız ciddi. Paşa Hazretleri tedaviniz bahsinde yeni tedbirler alırken, Fikriye heyecanlı ve telaşlı sözünü kesecektir. Yeni tedbirler mi? Ne gibi mesela? O sırada salon kapısından Mustafa Kemal Paşa giriyor. Onu fark edince Fikriye sözünü askıda bırakır. Mustafa Kemal Paşa Salih Bey'e şakacı, Salih, hoca annem seni ister, gülerek, niçin Selanik'i almamışız hesap soruyor. Salih Bey Fikriye'yi topuklarını birbirine vurarak selamlayıp saygıyla ayrılır. Buradan başlayarak Fikriye'nin piyanosu işitiliyor. Uzaktan insanın ruhuna damlayan ses damlaları halinde manastırın ortasında vardır bir havuz türküsü. Fikriye sigarasının dumanlarına sarınmış, masum bakışları hülyalı, gülümser. Gazi ile aynı çerçeve içinde buluşurlar. Fikriye, gaybubetiniz esnasında, mesela muharebeyi merak etmekteyiz. O, bilafasıla Selanik'ten bahsediyordu. Dalgınlaşır, manastır askeri rüştiyesine gidişiniz, sonra Şam-ı Şerif'ten avdetiniz. Fikriye sigarasından derin bir soluk alıp, duman düğümlerini boşluğa bırakırken, masum bakışları ve kırık sesiyle soruyor. Tedavim bahsinde paşam, ne gibi yeni tedbirler düşünmüş acaba? Az susup, Salih Bey onu anlatıyordu da. Mustafa Kemal Paşa'nın alnına gizli bir keder gölgesi düşmüştür. Gözlerini Fikriye'nin gözlerinden kaçırıp, olağanlaştırmak istediği bir ses tonuyla cevap verir. Mustafa Kemal Paşa, o bahis mühim bir bahis Fikriye, akşama konuşuruz. Biraz susar, daha gündelik bir ses tonuyla, evvela bir banyo yapayım diyorum, yoldan geldim. Ankara, Çankaya Köşkü, kabul salonu, gece. Fikriye'nin piyano tuşları üzerinde uçuşan parmaklarına geçiliyor. Bu kısa bir süre devam edecektir. Bu arada Fikriye'nin gözlerinden bir damla yaş, piyanonun tuşları üzerine düşüyor. Kamera gerileyip doğrulunca, piyanosunun başına oturmuş, Gazi'nin sevdiği türküyü çalan Fikriye önde, Mustafa Kemal Paşa geride görünüyor. Mutat koltuğuna oturmuş, sırtında bir robe de chambre, boynunda bir ipek fular, sehpanın üstünde rakı sürahisi ve kadehi, leblebi vesaire. Paşa mahzun hatta kederli görünmektedir, üstelik dalgın. Fikriye, dudaklarında son zamanlarda adet ettiği o hüzünlü gülümsemeyi koruyor ama onun da kederli olduğu belli. Kirpiklerinin ucunda gözyaşı damlaları pırıldıyor. En şaşırtıcı olan, ön planda dikkati çeken piyanonun üstüne bırakılmış Fikriye'nin içki kadehidir. Fikriye, çaldığı parça sona erince elini uzatıp içki kadehini alır. Bir kere de içip bitirir. Sonra Gazi'ye hissettirmeden kirpiklerindeki yaşı parmağıyla alıp ayağa kalkar. Koltuğuna yürür. Oturmadan rakı sürahisini aldığı, az önce boşalttığı kadehine yeniden rakı koyduğu görülüyor. Tabii olmasına çalıştığı bir sesle bu arada konuşmaktadır. Demek ki derpiş olunan tedbir bu. Mantıki olduğu izahtan vareste. Müstehsi, veremliysen sanatoryumda ikametin icap eder. Mustafa Kemal Paşa kederli, İzam etme Fikriye, seni kaybetmek değil kazanmak telaşındayız. Doktor Adnan Bey ile ariz amik konuştum. Çok sıkı bir sanatoryum tedavisi olmazsa, susuyor. Sigarasından bir nefes alıyor. Fikriye acı bir tebessümle, ölür müymüşüm? Başını önüne eğiyor alçak sesle, yanınızda ölmüş olurdum, buna razıyım ben. Gururla başını kaldırarak bambaşka bir sesle, neredeymiş bu sanatoryum? O an telefon çalmaya başlayacaktır. Mustafa Kemal Paşa telefona kalkarken Fikriye'ye cevap veriyor. Almanya'da, Münih civarında zannederim. Ahizeyi kulağına götürüyor. Alo, kim? Ha, sen misin Hayati, hayrola? Kimden telgraf? İsmet Paşa'dan mı? Ne diyor? Oku bakayım. Mustafa Kemal Paşa'nın görüntüsü flulaşır. Konuşması hafif bir rabarbaya dönüşür. Buna mukabil Fikriye iyice net. Kadehini dudaklarına yakın tutmuştur. Bakışları buğulu, yüzünde gizli ve anlaşılmaz bir sesi dinlermiş gibi bir ifade belirmiş. İçkisinden bu halde bir yudum alır. Sonra kendi kendine mırıldanır. Almanya'da bir sanatoryum. Almanya'da, Münih'te. Fısıltıya yakın bir sesle, ne kadar uzak. Ne kadar soğuk. Gazi'nin görüntüsü yeniden netleşir. Telefon muhaveresi açıkça duyulmaya başlar. Fikriye dudaklarına bir sigara iliştirmiştir. Onu yakıyor. Mustafa Kemal Paşa Ahize'ye, "Peki Hayati, iyi ettin de aradın. Bu husus hem mühim hem müstacel. Hadi akşamların hayrolsun." Gazi telefonu kapatıyor. İzahat saadetinde Fikriye'ye konuşarak koltuğuna dönecektir. Mustafa Kemal Paşa, "Mudanya'dan haberler iyi. Trakya'yı kurtardık bre." Kendi kendine sevinerek güleç bir yüzle kadehine uzanıyor. "Eh dünyadır bu, belli olmaz, günün birinde sıra boğazlara da gelir." Fikriye yüzü dudakları arasından salıverdiği sigara dumanları arasında kayıp tamamıyla kendi alemindedir. Çok farklı, çok uzak bir sesle soruyor. "Yolculuk ne zaman, hemen mi?" Mustafa Kemal Paşa birden o konuya dönemez. "Efendim, ne? Hangi yolculuk?" Şimdi hatırlamıştır. "Ha evet, hele İsmet Paşa, Mudanya'da harbi bitirsin." 29. ayrımın sonu. Sayfa 352.